Ayrım 5, sayfa 65, Uğur Dündar, Vah Ülkem Vah. Açılım ısrarı Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdi. AK Parti'nin eli silahlı terör örgütüyle siyasi müzakereye girmesi hataların en büyüğü olmuştur. Bu yapılan ihanet pazarlığıdır diyen bilge diplomat Şükrü Elekdağ'dan çok sarsıcı tespitler. Sevgili okurlarım, gerek coğrafyamızda gerekse ülkemizde son derece vahim olayların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Örneğin kısa bir süre önce IŞİD terör örgütünün Suriye topraklarındaki Kobani'yi kuşatmasıyla başlayan çatışmalar sırasında PKK-HDP'nin Kobani protestosu kisvesi altındaki kışkırtmasıyla ülkemiz yangın yerine çevrildi. 40'tan fazla vatandaşımız çatışmalarda öldürüldü. Polislerimiz görevleri başında, sivil askerlerimiz sokakta, pazar yerinde enselerine sinsice kurşun sıkılarak şehit edildi. Ne yazık ki AK Parti hükümeti bu vahşeti aciz içinde seyretti. Sonra da PKK'nın terör eylemlerini seçim arifesinde tırmandırmasından korkan hükümet, bu vahim olayları görmezden gelerek Öcalan'la tekrar pazarlığa oturma kararı aldı. Bu durumu nasıl değerlendirdiğini, tüm öngörüleri daha sonra yaşanan gelişmelerle doğrudan Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarlarından emekli Büyükelçi Sayın Şükrü Elekdağ'a sordum. Şükrü Elekdağ, esasında bu isyan provasıyla PKK örgütü AK Parti'ye şu mesajı verdi: taleplerimi yerine getirmezsen ülkeyi yakıp yıkarım ve öylesine kan dökerim ki 2015 seçimlerini kazanamazsın. Bu tehdit AK Parti iktidarını tir tir titretti. Öylesine korktular ki telaş içinde terör örgütüne isteklerinizi kabul ediyoruz. Yeter ki seçime kadar terör eylemi yapılmasın diyerek müzakere masasına oturma kararı aldılar. Çok vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. İktidarın PKK'ya silah bıraktıramadan onunla müzakereye başlamış olması fahiş bir hata olmuştur. Bu şekilde hükümet PKK'nın masaya gelip kendisinin ise pes eden taraf olarak oturduğunu kabul etmiştir. Öcalan'ın AK Parti iktidarını sayemizde sürdürüyor şeklinde açıklaması gerçeği yansıtıyor. Zira PKK seçimlere endeksli bir şekilde müzakereleri kestiği her seferde hükümet şehit cenazeleri TV ekranlarında yer alacak ve seçimleri kaybedeceğiz korkusuna kapılmış ve daha fazla taviz vererek müzakereyi başlatmıştır. Bu durum çözüm sürecinin hükümetin müzakere masasına iktidarda kalması karşılığında Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koyduğu bir ihanet pazarlığı olduğunu gözler önüne sermiş bulunuyor. Onur kırıcı bir durum. Uğur Dündar. Bu ortamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in ABD'yi çözüm sürecini çökertmeyi hedefleyen bir politika izlemekle suçlaması şaşırtıcı oldu. Kürtlerin hamisi pozisyondaki ABD'nin Kandilli işbirliği halinde Öcalan'ı devreden çıkarmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalarında ısrarla ABD'nin Türkiye'ye karşı bir oyun tezgahladığını ima ediyor. Bu beyanları nasıl yorumluyorsunuz? Şükrü Elekdağ, iddialarda büyük ölçüde gerçek payı var. Türkiye'ye karşı tezgahlanan oyunun tam olarak anlaşılması için ABD'nin Orta Doğu için en önemli jeopolitik dizaynının Büyük Kürdistan projesi olduğunu belirtmeliyim. Bu projeyi uygulamada Washington'un orta uzun vadeli hedefi kendi patronajında ve ABD'ye veli nimet olarak bakan Barzani'nin yönetiminde bir Kürt jeopolitik havzası yaratmaktır. Bu stratejik bir karardır. Bu havzada ilk atılacak adım Kuzey Irak'ta Kürt devletinin ilk nüvesini oluşturmak, sonra da bu devletin Türkiye'nin Güneydoğu bölgesiyle bütünleşmesi ve böylece Büyük Kürdistan'ın ilk aşamasının kurulmasıdır. Büyük Kürdistan'ın ABD için önemi zengin gaz ve petrol rezervlerine sahip bulunmasından, stratejik konumundan ve İsrail ile birlikte bölgede tam güven duyacağı bir ikinci müttefik oluşturacak olmasından ileri geliyor. ABD bölgede kendisine biat edecek ve askeri kuvvetlerinin operasyonlarını sorgulamadan ve hiçbir kısıtlama koymadan gerçekleştirmesini kabul edecek müttefik arıyor. Barzani'nin başkanlığında oluşturulacak Büyük Kürdistan Devleti böyle bir müttefik olmaya en ideal adaydır. Ve ABD'nin bölgesel stratejisinin kilit bir unsuru olacaktır. İsrail ise silahlanmasına azami önem vereceği bu yeni devletle Arap dünyasına karşı bir müttefik kazanacaktır. Uğur Dündar. Ama görünürde İran bütünlüğünü savunan ABD, Barzani'nin bağımsızlık isteğine karşı çıkıyor. Bu duruma nasıl bakmak gerekir? Şükrü Elekta. Doğru. Ama bu taktik bir tutum. ABD, Barzani'nin kendi zamanlamasına göre hareket etmesini istiyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD'in tehdidi altında bulunan Halep gibi stratejik açıdan önemli cepheler varken, ABD'nin bunların savunmasını ihmal ederek Kobani'nin kurtarılmasına odaklanmasını ısrarla eleştiriyor ve bunun arkasında Türkiye'ye karşı tezgahlanan bir oyun olduğunu ima ediyor. Nedir bu oyun? ABD'nin Kobani'yi savunmaktaki esas amacı bağımsız bir Kürdistan devletinin denize çıkışı olmadan yaşayamayacağını düşünerek şimdiden bu devletin Akdeniz'e çıkış koridorunun hazırlığını yapmaktır. Washington'un planı IŞİD'in saldırısından kurtularak özellik kazanacak Kobani'nin Afrin ve Cezire kantonlarıyla birleşerek Akdeniz'e ulaşmanın yolunu araması ve Irak bölgesel Kürt yönetimine katılarak Kuzey Irak petrolünün Irak-Suriye koridorunda Akdeniz'e taşınması yolunun açılmasıdır. Gerçekleşmesi halinde bu plan Kuzey Irak petrolünün Türkiye güzergahı bypass edilerek dünyaya pazarlanmasına yol açacak ve Ankara ile Elbil arasındaki enerji alanındaki anlaşmalara ve işbirliğine ağır bir darbe vuracaktır. ABD bu şekilde Barzani'yi Türkiye'ye bağımlı olmaktan kurtarmak istiyor. Uğur Dündar. Bir de ABD'nin Kandil'le anlaşarak Öcalan'ı devre dışı bırakmak istediği iddiası var. Ankara Kandil'in çözümü sabote etmesinden endişeli mi? Şükrü Elekta. Kobani Savaşı sırasında ABD, PKK, PYD ile yaptığı işbirliği bağlamında Kandil'le hayli geniş ilişkiler geliştirdi. ABD'nin bölgedeki tüm Kürt gruplara hakim olmayı ve onları kendi stratejik hedeflerine göre yönlendirmeyi hedefleyen politikası nedeniyle Ankara bu durumdan ciddi endişe duyuyor. KCK eş başkanı Cemil Bayık'ın çözüm sürecine ABD'nin arabulucu olarak katılmasını önermesi bu endişeleri kuvvetlendirdi. Çözüm demek silahı elinde tutan Kandil'in kendini lağvetmesi demek. Bayık ve çevresi oldum olası buna direnç gösteriyor. Ankara ABD'den aldığı destekle şımaran Kandil'in süreci sabote etmesi ihtimalinden kaygılı. Uğur Dündar. Yani Erdoğan'ın çözüm girişimiyle ABD'nin kendi patronajında ve Barzani yönetiminde kurguladığı Büyük Kürdistan projesi çatışıyor. Şükrü Elekta. Öyle. Çözüm süreci 21 Mart 2013'te Diyarbakır'da Nevruz töreni sırasında Öcalan'ın çağrısıyla açıklanmıştı. Çağrı'nın odağını Erdoğan'la Öcalan arasında mutabık kalınan Anadolu ile Mezopotamya'yı Türk-Kürt Federal Devleti çatısı altında birleştirme projesi oluşturuyordu. Federal Devletin Kürt Federe Devleti ayağının Türkiye, Irak ve Suriye Kürtlerinden oluşması ve coğrafi olarak Türkiye'nin güneydoğusunu Musul ve Kerkük'le birlikte İBKY topraklarını ve Kuzey Suriye Kürt bölgesini kapsaması öngörülüyordu. Bu görünürde görkemli ve şaşalı proje Türkiye ve Kuzey Irak Kürtlerinin olduğu gibi birçok Türk'ü de cezbetmişti. Fakat ABD bu projenin kilit unsuru olan ve Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki ekonomik entegrasyonun temel dayanağını oluşturan Kürtlerin petrol zenginliğinin Türkiye üzerinden Batı pazarlarına akıtılmasıyla birlikte enerji alanında öngörülen kapsamlı işbirliğini torpillemiştir. Böylece Barzani'nin Türkiye ekonomik siyasi yörüngesine girmesini engellemek istemiştir. Bu da cafcaflı Anadolu Mezopotamya Federal Devleti projesinin çökmesi demektir. Hemen belirteyim ki bir varsayım olarak böyle bir federasyon kurulabilse bile Kürt kanadı ülkemizin topraklarından ve kamusal varlığından azamisini kopardıktan sonra ayrılacak ve ABD ile İsrail çıkarlarının Orta Doğu'daki bekçisi rolünü üstlenecekti. Uğur Dündar, AK Parti iktidarı bu durumda ne yapacak? Şükrü Elekdağ, yapacağı 2015 yılı 21 Mart Nevruz'unda da yine Diyarbakır Meydanı'nda durumda bir değişiklik olmadığı havasını yaratmak amacıyla merasim düzenlemek olacaktır. Çözüm sürecine gelince seçim kazanacağım diye PKK'nın her yaptığına göz yummuş, devlet çıkarlarını ve haysiyetini ayaklara düşürmüş bir AK Parti iktidarından ne beklersiniz? Hükümet önümüzdeki seçim nedeniyle çözüm sürecini sahiplenmeye devam edecektir. Çözüm sürecinde çok önemli siyasi ve askeri mevziler kazanmış olan PKK da sürecin devamından yana olacaktır. Yalnız PKK, Kobani'de ve diğer cephelerde IŞİD'e karşı savaşta, ABD ile gerçekleştirilmiş olduğu silah arkadaşlığı nedeniyle eskisine nazaran daha değişik bir konum kazanmıştır. Kandil bu konumunu hem üzerindeki terörist damgasından kurtularak uluslararası alanda kendine meşru bir statü sağlamak, hem de Türkiye ile müzakerelerde taleplerini ağırlaştırarak Türk topraklarında bağımsız Kürt devleti kurma hedefini ivme kazandırmak için kullanacaktır. Uğur Dündar, Sayın Elekta, çok teşekkür ederim. Eli silahlı terör örgütüyle siyasi müzakereye girişmenin hataların en büyüğü olduğunu ve ülkemizi uçurumun kenarına getirdiğini çarpıcı bir şekilde izah ettiniz. Türk milleti bu hainliği hazmedebilir mi? Türkiye bu felaketli yoldan nasıl vazgeçebilir? Bu soruların yanıtlarını da ilerideki söyleşilerimizde ele alacağız. İçeride PKK'ya yalvarıyor, dışarıda alay konusu oluyor. Durum vahimdi. Giderek daha da vahim bir boyut alıyor. Örneğin içeriye bakalım. Elindeki silahla müzakere masasına oturmayı başaran terör örgütünün önde gelenlerinden KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu, AK Parti'nin tutuklamalarına karşı halka yönelik suç işleyen askerleri, polisleri ve kaymakamları tutuklayacaklarını söylüyor. Bunun ilk uygulaması olarak PKK'lılar Diyarbakır'da terörle mücadele polislerini gözaltına alıyorlar. Karasu, AK Parti'nin aman seçimler çatışmasızlık ortamında yapılsın, hele bir seçimleri kazanalım, sonra istediklerini veririz diyerek başlattığı açılımda gelinen son durumu şöyle değerlendiriyor. Siyasi soykırım operasyonlarının tamamen demokrasi karşıtı, özgürlük karşıtı, Kürt sorununun çözüm zeminini ortadan kaldırmak, Kürt sorununun çözümünü isteyen güçleri sindirmek için yapılan operasyonlar olarak görüyoruz. Bu nedenle Kürt Özgürlük Hareketi olarak bu operasyonlara karşılık vereceğiz. Kürt Özgürlük Hareketi, AK Parti'nin tutuklamalarına karşı kendisi de halka karşı suç işleyen askerleri, polisleri, kaymakamı, devlet memurlarını, AK Parti'ye işbirlikçilik yapan güçleri tutuklayacak ve kendi hukuku çevresinde yargılayacaktır. Kürdistan'da meşru olmayan güç, Türk devletinin askeridir, polisidir, yargı gücüdür, mahkemeleridir. Bunları tanımıyoruz. Türk devletinin tutuklamaları meşru olacak. Öldürmeleri, yargılamaları meşru olacak. Ama Kürt halkının özgürlük iradesi olan Kürt Özgürlük Hareketi'nin adalet kurumlarının yargılaması meşru olmayacak. Buna karşı çıkılacak. Bu kabul edilemez. Bu tür yaklaşım içinde olanlar Kürtüler soykırımcı, Türk devleti ve AK Parti gibi düşünenlerdir. Karasu rafı eveleyip gevelemeden çok açık, çok net konuşuyor. Türk devletini tanımıyoruz. Türk devleti operasyonlara, tutuklamalara devam ederse biz de yaparız, biz de tutuklarız. Türk devletine karşı bizim de askerimiz, polisimiz, kurumlarımız, yasalarımız ve mahkemelerimiz var. Artık biz de devlet yapılanması için de izlemeye getiriyor. Peki bu meydan okumaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hedef alan bu açık tehdide karşı AK Parti önde gelenleri ne yapıyor? Hiçbir şey yapamıyor. Sadece 2015 seçimlerini de çatışmazlık ortamında geçirelim. Mecliste anayasayı değiştirecek bir çoğunluk kazanalım. Ondan sonra ne isterseniz yaparız. Ama ne olur çatışmasızlık devam etsin diye yalvar yakar oluyorlar. Oy uğruna devletin itibarını beş paralık ettikleri yetmiyormuş gibi Kürt sorununu çözümsüzlüğe sürükleyecek yanlışlarda ısrar ediyorlar. Gelelim dışarıya. Bu güzelim ülkenin bir vatandaşı olarak üzülerek yazıyorum. Dünya medyası Tayyip Erdoğan'ı durmaksızın alay ediyor. Bir örnek vereyim. Almanya'nın en saygın gazetelerinden Die Zeit, Erdoğan'ın kehanetleri başlığıyla bir kampanya sürdürüyor. Gazete kampanyanın tanıtım yazısında şu çağrıda bulunuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı dünyayı başkalarından daha farklı açıklıyor. Örneğin kadınla erkeğin eşitliği doğaya aykırı. Amerika'yı Kolomb'dan önce Müslümanlar keşfetti diyor. Sizce Erdoğan daha neler biliyor? Bu kehanetleri bize yazın. Türkiye'nin haline bakar mısınız? İçeride PKK tehdit savuruyor, dışarıda ise alay konusu oluyor. Saltanatını sürdürebilme uğruna ülkeye yaşattıkları artık bilinçli her yurttaşı kahrediyor. AK Parti'nin mezhepçiliği ülkeyi Suriye bataklığına sapladı. Dış gelişmelerle ilgili öngörüleri daima doğru çıkan bilge diplomat Şükrü Elekdağ'dan çok çarpıcı tespitler. Şükrü Elekdağ, Erdoğan Sunnilerin egemen olduğu bir Suriye istiyor. ABD İran'la müzakereler sürdüğü müddetçe Esad'ı devirmeye girişmeyecektir dedi. Sevgili okurlarım, Türkiye Küba'ya cami yapılması, Amerika'yı Müslümanların keşfettiği, kadın erkek eşitliğinin reddedilmesinin gerektiği gibi ipe sapa gelmez açıklamaların yapıldığı acayip bir ülke oldu. AK Parti yönetimi her gün ortaya saçma bir konu atarak kamuoyunun dikkatini PKK ile yapılan pazarlıktan ve Güneydoğu'da kendi elleriyle kurmakta olduğu Kürdistan'dan uzaklaştırmak istiyor. Bu arada işi dolayı ve ABD'nin bu örgütle mücadele stratejisinin yarattığı ikilemler ülkemizi çevreleyen coğrafyada yeni tehditler ve güvenlik öncelikleri oluşturuyor. Bu yeni siyasal ortamın PKK'nın AK Parti iktidarına karşı dayatmacı ve baskıcı tutumunu daha da kuvvetlendirdiği ve sözde çözümden beklenti çıtasını da çok yükseklere koyduğu göze çarpıyor. Röportajımızda dış gelişmelerle ilgili analizleri daima doğru çıkan Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı bilge diplomat Şükrü Elekdağ, IŞİD konusu başta olmak üzere bölgedeki radikal gelişmeleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini sordum. İşte sorularım ve Sayın Elekdağ'ın cevapları. Şükrü Elekdağ, IŞİD'e karşı sürdürülen savaş, bölgede dengelerin, güvenlik önceliklerinin ve ittifak denklemlerinin aniden değişmesine yol açtı. Bu ortamda ABD'nin geleneksel olarak güvenlik tehdidi olarak gördüğü İran'la flörtünün kızıştığını ve Türkiye'nin can düşmanı olan PKK ile birden silah arkadaşlığı konumuna geldiğini gözlemliyoruz. Washington, ABD ile İsrail çıkarlarının Orta Doğu'da taşeronluğunu yapmaya hevesli olan PKK'ya artan bir sempatiyle bakıyor. ABD'nin stratejik müttefiki İsrail'den sonra bölgede en çok Kürtleri desteklediği de gözden kaçmıyor. Bu görüşü doğrulayan bir olaya kısa süre önce tanık olduk. Nitekim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar tekrar IŞİD ile PKK ve PYD'nin aynı nitelikte terör örgütleri olduğunu söylemesine ve PYD'ye yapılacak askeri yardımın Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla bağdaşmadığını vurgulamasına rağmen aynı gün Başkan Obama'nın talimatıyla ABD uçakları kör parmağım gözüne dercesine PYD'ye havadan 30 konteyner dolusu silah indirdiler. Böylece Obama, Kobani'nin korunmasının Türkiye ile mevcut ilişkilerinden ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarından çok daha önemli olduğunu pervasızca ortaya koymuştur. Uğur Dündar, yani bu Türkiye için hazmedilmemesi gereken bir durum, öyle değil mi? Şükrü Elekdağ, evet. Özellikle Türkiye ile ABD arasındaki NATO ittifakı bağı nedeniyle Başkan Obama'nın bu davranışı Türkiye'ye karşı gurur ve haysiyet kırıcı bir darbe niteliğinde. Ayrıca ABD'ye karşı güveni de sarsıyor. Bu olay Suriye konusundaki görüş farklılıkları nedeniyle aralarında esasen soğuk rüzgarlar esen Ankara ile Washington'ı bir anda kriz sürecine soktu. İran ile ABD arasındaki yakınlaşmaya gelince, bunun bir nedeni Irak'ta IŞİD'e karşı sürdürülen çarpışmada ABD ile İran'ın aynı safta olmaları. Nitekim IŞİD'i bombalayan ABD Hava Kuvvetleri'nin kara unsurunu İran'a bağlı Iraklı Şii milislerle Kürt kuvvetleri oluşturuyor. Suriye'de de İran yanlısı Hizbullah ve diğer Şii gruplar esas yanında da olsa IŞİD'e karşı savaşıyor. En önemli gelişme de son günlerde İran jetlerinin Irak'taki IŞİD mevzilerini bombalamaya başlaması. Uğur Dündar, bu kararıyla İran, IŞİD'e karşı savaşta ABD öncülüğünde kurulan koalisyona fiilen katılmış olmuyor mu? Şükrü Elekta, doğru. İsrail'i tanımayan, Washington'ın Orta Doğu'daki nüfuzuna meydan okuyan, bu nedenle ağır yaptırımlara maruz kalan İran, şimdi koalisyonun ABD'den sonra en aktif aktörü konumunda. Bu da İran'ı IŞİD'e karşı savaşta Washington'un bir numaralı partneri yapıyor. Ancak şu sırada İran'ın bölgedeki rolüne ABD açısından hayati nitelik kazandıran bir başka husus daha var. Bu da ABD'nin başını çektiği 5 Güvenlik Konseyi üyesi ve Almanya'dan oluşan 5+1 denilen grupla İran arasında cereyan eden ve İran'ın nükleer silah üretmesini engellemeyi amaçlayan büyük pazarlıktır. Bu pazarlık konusunda kısaca bilgi sunayım. İsrail, İran'ın nükleer silah yapma eşiğine ulaştığını ileri sürüyor. Bu nedenle de İran'daki nükleer tesislerin hava bombardımanıyla imha edilmesi için ABD'deki güçlü lobisi yoluyla Başkan Obama üzerinde ağır baskı uyguluyor. ABD buna yanaşmaz ise bu operasyonu tek başına yapacağını söylüyor. İsrail'in başlattığı bu operasyona Washington'un eninde sonunda fiilen katılmak durumunda kalacağını ve bunun tüm sakıncalı sonuçlarının faturasının ABD'ye çıkacağını hesap eden Obama da İran'la müzakerelerin sürdürülmesine büyük önem atfediyor. Bu şartlarda müzakerelerin sonucunu beklemek zorunda kalan İsrail, çılgınca bir hareket yapmaktan caydırılmış oluyor. Bu durumda ABD'nin Esad'ın düşmesine asla izin vermeyeceğini açıklayan İran'ı öfkelendirecek bir harekette bulunması beklenemez. Bunun anlamı da ABD'nin İran'la müzakereler sürdüğü müddetçe Esad'ı devirmeye ve uçuşa yasak bölge oluşturmaya girişmeyeceğidir. 5. ayrımın sonu sayfa 73.